Ayrım 41, sayfa 396. 1 Kasım günü Gazi Meclis'in 3. dönem 4. toplantı yılını bir konuşma ile açtı. Salon, localar ve balkonlar doluydu. Serbest partili milletvekilleri başlarında Fethi Bey bir arada oturdular. Dinleyiciler arasında yine birçok hanım bulunuyordu. Herkes meclise saygı gereği koyu renk giyinmişti. Gazi frakının içinde pek sağlıklı, genç ve dinç görünüyordu. Saçları avizelerin ışıkları altında parlıyordu. Bir hanım altından bir taç gibi dedi. Gazi çeşitli konulara değindi. Başarıyla biten ağır harekatı için orduya teşekkür etti. Dünya krizine ve Türkiye'de yarattığı sorunlara değindi. Alınan önlemleri belirtti. Her konuda tasarrufa devam edilmesini istedi. Demir yolunun Sivas'a ulaşmasını önemli bir olay olarak niteledi ve şöyle dedi. Bu kadar zorluk içinde vatanı bir misli daha genişletmeye ve kuvvetlendirmeye yardımcı olan bu eserin gelecek Türk nesilleri tarafından şükranla yağ dolunacağına eminim. Halk Partili milletvekilleri alayla Fethi Bey'e baktılar. Fethi Bey renk vermedi, saygıyla dinlemeyi sürdürdü. Gazi çok partili hayata geçişle ilgili olarak uyarı niteliğinde bir konuşma yaptı. Siyasi hayatımızda yeniden partilerin ortaya çıkması, memlekette belediye seçimlerinden önceki yakın günlerde vuku buldu. Bu münasebetle dikkate değer safhaların şahidi olduk. Bu gözlemlerin verdiği tecrübelerden Türk milleti cumhuriyetin devamlılığı ve gelişmesi için istifade etmelidir. Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri ancak vatandaşlar arasında düşmanlık meydana gelmesine yer verilmemesiyle temin olunabilir. Bunun çareleri partinin içine girebilecek gayri samimi ve gizli maksatlı unsurların kanun üstünde netice isteyen emel sahiplerinin bütün milletçe nefret verici görülmesi ve bir de cumhuriyet esası üzerinde çalışan partilerce bu gibilerin faaliyetinden daima uzak kalınmasıdır. Basın içinde şöyle dedi. Memlekette kalem hürriyetinin de demokrat bir idareye layık vakar ile kullanmakta daha dikkatli bulunacağını ümit ederim. Hürriyet suistimalinin doğurduğu birçok felaketleri çekmiş olan bu memlekette bu dikkate bilhassa lüzum olduğu kanaatindeyim. Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı özenle ağırlayan Sovyetler Birliği'ne teşekkür etti. Yunanistan ile imzalanan dostluk anlaşmasını övdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memleketin düzeni, iç ve dış güvenliği ve dokunulmazlığı için en büyük güvence olduğunu belirterek sözlerine son verdi. Coşkun ve sürekli alkışlar arasında kürsüden indi. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 24. cilt sayfa 301-303. Fethi Bey ile Gazi 13 Kasım'a kadar birkaç kez buluşup görüştüler. Gazi meclisi açış söylevinde de serbest partiye uyarıda bulunmuştu. Fethi Bey ve yakın arkadaşlarının bu uyarıyı da anlamadıkları görülüyordu. Sorunları Gazi'nin Halk Partisi başkanı olmasıydı. Parti başkanlığından istifa et diyemiyorlardı ama istedikleri buydu. Bir ara Fethi Bey Gazi'ye ömür boyu cumhurbaşkanlığı gibi diktatörlüğe özgü bir öneride bulunarak bu yolla bir çözüm aramış, şiddetli tepki görmüştü. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 227, Atatürk'ün bütün eserleri 24. cilt sayfa 274-275. Gazi'nin serbest parti hakkındaki düşünceleri oldukça açık olarak seçimlerin yenilenmesi için yazdığı yazıda yer almaktadır. Fethi Bey'in ölçüsüz ve değer bilmez eleştirilerine karşı toptan ve nazik bir yanıttır. Diyor ki, son aylarda CHP'nin memleketteki, TBMM'deki ve hükümetteki idari ve siyasi faaliyeti aleyhinde bir hava yaratılmaya çalışıldığı malumdur. Asırlarca ihmal edilmiş bir memlekette ve millet hayatında birçok eksiklikler ve ihtiyaçlar olması tabidir. Bundan başka milleti kurtarıcı esaslı bir siyasetin tatbikatından memnun olmayacak kimselerin de bulunacağı şüphesizdir. Yüksek esasları görmeyerek veya görmek istemeyerek milletin bütün düşünceleri ve duyguları karıştırılmaya ve yanıltılmaya çalışılmıştır. Bunun için yer yer kullanılmış olan vasıtalar ve vesileler dikkat çekici ve uyarıdır. 3 Mart 1931 Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 106. Anlayana. Tarih 4 Gazi tarafından okunduktan sonra yayımlanmıştır. Tarih 4 sayfa 199-200'de serbest parti olayı yukarıki anlayışla anlatılıyor. Kısa bir alıntı. Serbest Parti'nin kurulması üzerine memlekette baş kaldırmaya takat bulamayarak ötede bir de sinmiş olan gerici unsurlar Halk Partisi'ni devirmeyi maksatlarının birinci kademesi sayarak meydana atıldılar. Yeni bir partinin kurulmasını ve bir kısım aydınların ona girişini devrim hayatında ayrılık belirtisi sanarak her yerde nifak tohumu saçmaya koyuldular. CHP'nin kaldırdığı tarikatlar şeyhleri ve dervişleriyle yeniden canlandılar. Yeni parti siperi arkasında gizli gericilik faaliyeti başladı. Bu faaliyetler Kubilay olayına kadar vardı. Yakın tarihimizle ilgili ders kitaplarında da olay Atatürk'ün özetlediği gibi bu çerçeve içinde anlatılmaktadır. CHP 3. Büyük Kongresi'nde açıklanan başkanlık bildirisinde de Serbest Parti olayı bu yaklaşımla anılıyor. Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 140-141. Gazi'nin gidişten şikayeti artıyordu. İsmet Paşa'ya durumu yanıyoruz diye özetlemişti. Özel kalem müdürü Hasan Rıza Soya dedi ki, yapacağımız şey basittir. Devlet başkanlığından çekilmek ve partinin başına geçmek, Serbest Parti'deki arkadaşlarla birlikte ilkin beliren anarşi ve gerilik istidatlarını ortadan kaldırmak. Bu düşüncesini sürpriz olmaması için Fethi Bey'e de açıkladı. Ben Cumhurbaşkanlığından ayrılarak partimin başına geçmeyi düşünüyorum. Ben Halk Partisi başkanı, siz de partinizin başkanı olarak prensipler etrafında mücadele ederiz. Fethi Bey'in yüz kasları gerildi. Bu kabil değil. Kabildir. Niye olmasın? Bu prensipler etrafında mücadele değil. Sizinle karşı karşıya gelmek olur. Bu imkansız bir şey. Partimizi kapatırız. Hayır, zannettiğin tarzda karşı karşıya gelecek değiliz. İnandığımız bir dava uğruna yan yana arkadaşça yürüyeceğiz. Birbirimizin gayretlerini tamamlayacağız. Görüşme bir sonuca varmadı. Fethi Bey partiyi kapatırım diyordu. Gazi son olarak bu düşüncenizi düzelteceğinizi, muhalefete devam edeceğinizi ümit ederim dedi. Dipnot: bu paragraf için kaynaklar İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 229, Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 2. cilt sayfa 441-444, Fethi Okyar'ın Anıları sayfa 157. Bilgiler birleştirilmiş ve özetlenmiştir. Bir şeyler iyi gitmiyordu. Gazi İsmet Paşa ile görüşerek büyük bir yurt gezisine karar verdi. Bu geziyi karma bir kurulla birlikte yapacaktı. Ön hazırlık için gündüzleri zaman zaman Genel Sekreter Recep Peker ve bakanlık yetkilileriyle görüşüyordu. Sayfalar dolusu not alıyor, not yazdırıyordu. Gerektikçe İsmet Paşalara gidiyor, çalışma odasına kapanıyorlardı. Akşamları ise genel olarak tarihçiler ve dilciler ile birlikte oluyordu. Bu merak verici konuşmaları Afet Hanım'la birlikte ara sıra Sabiha da izliyordu. Türk tarih heyeti birçok yabancı kaynağa dayanarak Türk tarihinin ana hatları adlı 600 sayfalık bir eser hazırlamış, tartışılması değerlendirilmesi için 100 tane bastırılarak tarihçilere ve ilgililere dağıtılmıştı. 11 bölümden oluşan eser Türk tarihini en eski çağlardan Cumhuriyet'e kadar anlatmaktaydı. Bu kitapla yeni bir tez atılmıştı ortaya. Tarih tezi diye adlandırılan bu tez özetle şöyleydi. Tarihin en eski devirlerinden başlayarak Orta Asya'dan Doğu'ya, Batı'ya, Güney'e kuraklık ve ekonomik nedenlerle büyük göçler olmuştur. Bu göçmenler brakisefal alpin tipte, yani Avrupalılara benzeyen, ikinci sınıf bir ırk olmayan ve Türkçe konuşan insanlardır. Bunlar gittikleri yere ileri bir uygarlığı da birlikte götürmüşlerdir. Dipnot: Ulu İdemir Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Tarih Kurumu sayfa 5. Bu görüş adı üzerinde bir tez, bir iddia, bir faraziyedir. Birçok Türk tarihçisi ve bazı yabancı bilim adamları tarafından desteklenir. Yeni devlet bu tez ile Anadolu'nun geçmiş tarihine de sahip çıkmaktadır. Tezin özü bu noktadır. Tarih tezi hakkında Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi Cilt 3, sayfa 93-97. 1931 yılının başında bu kitabın giriş bölümü Leon Kahun adlı bilim adamının verdiği bir konferansın metni eklenerek Türk tarihinin ana hatları, methal kısmı adıyla 30 bin adet basıldı. Maarif Bakanlığı İstanbul Devlet Matbaası 1931. Bu kitap tarih tezinin geniş özeti ve Hristiyanlık taassubu ile Türkler aleyhinde yazılmış tarih kitaplarına, ayrıca Anadolu üzerindeki emellere de bir yanıt niteliğindedir. Metal kitabı bütün okullara, öğretmenlere, üniversiteye, yazarlara, basına dağıtıldı. Özellikle gençlere coşku verdi, özgüven aşıladı. Tez yabancı ve dikkate değer kaynaklara dayanıyordu. Tarihi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla başlatan Kısır İmparatorluk tarihçiliğinin dönemi kapanmıştı. Osmanlı Türk tarihine de Anadolu tarihine de dünyada olup bitenlere de merak duymamıştı. Gazi ve tarihçiler bu tezde Türkleri uzun zaman aşağılık duygusuna sürükleyen kısır sınırlı tarih anlayışına isyan ediyorlardı. Gazi kazı yapacak, Anadolu ve Türk uygarlıklarını araştıracak, tezi bilimsel olarak işleyecek ve geliştirecek, gerekli eski yeni dilleri öğretecek bir bilim kurumu kurmayı düşünüyordu. Daha tam olgunlaştırmadığı için düşüncesini açıklamıyordu. Sadece Afet Hanım'a çıtlatmıştı. 15 Kasım Cumartesi günü mecliste Fethi Bey'in verdiği seçimlere yolsuzluk ve fesat karıştırıldığı, seçmenlerin oyunu kullanmasına engel olunduğu hakkındaki gen soru önergesi görüşülecekti. CHP'nin de serbest partililerin seçimler sırasındaki hareketleri, propagandaları hakkında birçok şikayeti vardı. CHP İrtica Koalisyonu'nun serbest partiyi kullandığını, Fethi Bey'in bu konuda gerekli dikkati göstermediğini düşünüyordu. Şikayetler çarpışacaktı, hava gergindi. Gazi de Cumhurbaşkanı locasında yerini aldı. Fethi Bey kürsüye geldi, sakin, düzeyli bir üslupla konuşmaya başladı. Serbest Cumhuriyet Partisi, Büyük Gazi'nin teşvik ve tasvibi ile Büyük Millet Meclisi'nde murakabe, yani denetim hayatını uyandırmak için meydana çıkmıştır dedi. Hakkı Tarıkus oturduğu yerden, "Fakat öyle yapmadınız," diye seslendi. Görüşmeyi dinleyici balkonundan izleyen Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak, o anı anılarına şöyle yansıtacaktı. Bu hatırlatma üzerine serbest parti lideri çok güç duruma düşmüştü. Meclis içinde murakabe hayatını uyandırmak için kurulmuş olan bir parti liderinin aradan daha 10 gün geçmeden o zamana kadar yapılan işleri meclis dışında gittikçe sertleşen bir dil ile tenkide başlayıp bunları memleketi bir çıkmaza sürüklediğini mütemadiyen iddia ve tekrar eylemesini, büyük halk kitlelerini heyecana getirecek nutuklar vermesi gibi aşırı hareketlerini mantık çerçevesi içinde izah edebilmesi gerçekten güçtü. Dipnot Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 2. cilt sayfa 438-439. Fethi Bey soruyu duymazlıktan gelerek anlatmaya çalıştı. Hakkı Tarık Bey ısrar edince dedi ki, "Halkın ayaklanacağını bilemezdim. Bunu tahrikçilere, baldırı çıplaklara yüklemek doğru değildir. Bunda halkın iktisadi sıkıntıdan duyduğu mahrumiyet manası vardır." Güç durumu bu sözlerle geçiştirdikten sonra şikayetlerini yer belirterek uzun uzun sıraladı. Dipnot, başlıca şikayetleri partisine oy verenlerin mürteci komünist olduğunu söylenmesi, seçmenlerin oy vermelerinin engellendiği, sahte imzalarıyla oyların saptırıldığı, oyların sayım ve dökümünün doğru yapılmadığı, Antalya'da seçmenlerin dövüldüğü, muhalif gazete okuma yasağının uygulandığı, göçebelere zorla oy kullandırıldığı ve benzeri şeyler. Türk Parlamento Tarihi 1927-1931, 1. cilt sayfa 340. CHP'nin başlıca şikayetleri, yöneticilere, polise ve jandarmalara hücum edildiği, CHP adaylarına adaylıktan caydırmak için rüşvet önerildiği, dincilerin kapı kapı dolaşıp Allah bizimle diye propaganda yapmaları, şekeri 5 kuruşa indireceklerini söylemeleri, şapka kalkacak, fes giyilecek, sarık gelecek, yeni yazı kalkacak diye propaganda yapıldığı, Fethi Bey'in Balıkesir'de kadınlar şeyhinin tekke olarak kullana geldiği evinde misafir kaldığı, Adana'da Arap asıllı yurttaşlara İsmet Paşa'nın hepsini keseceğini söylendiği, Gazi'nin propagandaya alet edildiği, Serbest Parti'nin Gazi tarafından CHP'nin yerini alsın diye kurulduğunun söylendiği, Fethi Bey'in yerel örgütlerden aldığı her habere inandığı ve benzerleri. Adı geçen eser sayfa 353 ve devamı. Konuşması uzadıkça söz atmalar, itirazlar başladı, gittikçe çoğaldı. Fethi Bey'in sinirlendiği görülüyordu. Konuşmasını bütün belediye seçimlerinin yenilenmesini isteyerek bitirdi. Dipnot, Serbest Parti seçime sadece 101 yerde girmişti. Seçim sonuçlarından şikayetçi olmadıkları yerler de vardı. Katılmadığı yerlerdeki seçimlerin de yenilenmesini istemesi tepkiyle karşılandı. Bu isteği memleketi alt üst etmeyi istemek olarak görülüp tepki gösterildi. Seçime girdiği her yerde seçimi kazansa bu ancak 1/5 oranında bir başarı olurdu. Kazandıkları birçok seçimi Danıştay iptal edecektir. Fethi Bey'den sonra 8 Halk Partili milletvekili söz aldı. Onlar da şikayetlerini sıraladılar. Vasıf Çınar, Ali Çetinkaya Fethi Bey'i ağır bir dille eleştirdiler. Dipnot: görüşmenin geniş özeti için Türk Parlamento tarihi 1927-1931, sayfa 353-403. Konuşan milletvekilleri Vasıf Çınar, Hayrettin Karan, Zamir Arıkoğlu, Rasih Kaplan, Ali Çetinkaya, Refik Koraltan, Hilmi Uran, Ethem Bey, bazıları iki kez söz aldılar. Maurice Duverger Siyasi Partiler kitabında diyor ki, serbest parti rejimin bütün düşmanlarının, özellikle laiklik aleyhtarlarının ve dinci mutaassıpların birleşme yeri haline gelmiştir. Sayfa 361. Hiç kimse Fethi Bey'e ve yanında yer alan milletvekillerine toptan irtica yanlısı, laiklik karşıtı dememiştir. Nakiyettin Bey hariç. Yerel kadroların tutumundan, Fethi Bey'in gerekli tavrı almadığından, gerçeği araştırmadığından, yani ünlü tembelliğinden, kayıtsızlığından şikayet edilmiştir. Sonra İçişleri Bakanı Şükrü Kaya söz aldı. Tek dereceli seçim kanununun yeni olduğunu, bu nedenle uygulamada bazı aksaklıklar olduğunu kabul etti. Ama seçmenlere baskı yapıldığını, engel olunduğunu, seçimlere hile karıştırıldığını kesin olarak reddetti. Hiç ayıklama yapılmadan herkesin partiye alındığını, bunun serbest partinin tüzüğüne de aykırı olduğunu belirtti. Yapılan propagandaların halkı devletinden, hükümetinden, cumhuriyetin eseri olan her şeyden soğutacak nitelikte olduğunu söyledi. Fethi Bey'in şikayet ettiği bazı olaylar bakanlıkça incelenmişti. Sonuçlar Fethi Bey'in iddialarını desteklemiyordu. Antalya seçimleri ve olaylar hakkında ayrıntılı, belgelere dayalı bilgi verdi. İzmir'i, Manisa'yı ve Balıkesir'i dolaştığını, halkın ikiye bölündüğünü gördüğünü, birbirleriyle selamlaşmadıklarını anlattı. Sahte belgelere bir örnek verdi. 500 parmak izi bulunan bir dilekçedeki parmak izlerinin birkaç kişiye ait olduğunun saptandığını açıkladı. Bakandan sonra Fethi Bey yeniden söz aldı. Siniri yatışmış görünüyordu. Nükteli, etkili bir konuşma yaptı. Ama konuşma uzayınca söz atmalar, itirazlar, suçlamalar yeniden başladı. Yorulmuştu, gittikçe sinirlendi. Direncinin azaldığı görülüyordu. Son birkaç cümlesi olacakları haber veriyordu. "Bizi Gazi'nin şahsına karşı bir parti olarak mı göstermek istiyorsunuz? Gazi'ye karşı çıkmak vaziyeti hasıl olduğu zaman yapacağımız ilk iş bunun imkansız olduğunu söylemek ve imkansız peşinde koşan adamlardan olmadığımızı göstermektir." Fethi Bey daha devam edecekti ama notları birbirine karışmıştı. Konuşmasını kesip kürsüden indi. Partisinin birkaç milletvekili tarafından alkışlandı. Ötekiler oraya buraya dağılmışlardı. Bakan bir daha söz aldı. Son olarak Vasıf Çınar konuştu. Özetle dedi ki, Fethi Bey Halk Partisi'ne karşı çıkıyor, onu yenmek istiyor. Halk Partisi'ne karşı çıkarken onun başkanıyla karşı karşıya kalır mı, kalmaz mı? Sağduyusu olan anlar. Çok alkışlandı. Bir önerge bakana güven oyu verilmesini, Fethi Bey'in önergesi ise bakanın meclisçe kınanmasını istiyordu. Oylama yapıldı. Oylamaya 231 milletvekili katıldı. 221 milletvekili güven oyu, 10 milletvekili ise güvensizlik oyu vermişti. Bakan meclise teşekkür etti. Başkan oturumu kapattı. Saat gece yarısını geçmişti. Fethi Bey mecliste kendilerine verilen odada arkadaşlarıyla toplandı. Partiyi feshetmek düşüncesinde olduğunu bir gün önce açıklayarak arkadaşlarının onayını almıştı. Gazi Halk Partisi başkanı kaldıkça bir adım sonrası Gazi ile karşı karşıya kalmaktı. Bu ne kendilerine yakışırdı ne Türkiye bunu kaldırabilirdi. Genç soruyu tarihe bir not düşmek ve olası suçlamaları karşılamak için vermişti. Bunu başardığını düşünüyordu. Ölü evi sessizliği içinde partinin kapatılması kararını imzalayıp dağıldılar. Çok partili dönem ancak 3 ay sürmüştü. Dipnot: elbette gayri memnunlar, haklı muhalifler, iktidar karşıtları, şikayetçiler vardı. Muhalifler içinde bağnazlar, softalar, tekkeciler, medreseciler, saltanatçılar, halifeciler, Osmanlıcılar, batı illerine sürülen isyancıların yakınları da önemli bir yer tutuyordu. Bir muhalif parti kurulunca irtica koalisyonunun hareketsiz ve sessiz kalacağını düşünmek akla ve gerçeğe aykırı olur. Elbette harekete geçeceklerdi. Geçtikleri anlaşılıyor. Ama bizim bazı bilim adamlarımız, araştırmacılarımız bu olguyu görmezden gelerek Gazi'nin ve CHP'nin şikayetlerini ve kaygılarını dikkate almıyorlar. Serbest parti gerici değildi diyorlar. Doğru, serbest parti başkanı ve üst yönetimi elbette gerici değillerdi. Ama tabanının büyük bölümünü irtica koalisyonu oluşturuyordu. Fethi Bey'in partiyi kapatmasının nedeni Gazi ile karşı karşıya gelmesi olasılığıdır. Serbest parti neden Gazi ile karşı karşıya gelecekti? Bunun apaçık nedeni Gazi'nin sözleriyle beliren anarşi ve gerilik istidatlarıdır. Serbest partinin kendini kapatmasının nedeni olarak Halk Partisi'nin iktidardan düşeceğinden korkarak haksız yere serbest partiyi gericilikle suçlaması, Gazi'yi de bu yönde etkilemesi diye göstermek, gerçeğe hizmet etmek değildir. Serbest parti tabanının özelliğini, bundan duyulan kaygıyı dikkate almadan serbest parti olayını doğru çözümlemek imkansızdır. Ertesi gün saat 17'de Nuri Jonker'le birlikte Gazi'ye gittiler. Gazi partinin kapatılmasını uygun bulmadı. İnceleme gezisinden dönmesini beklemelerini rica etti. İknaya çalışlama kararlarından caymadılar. O gün partiyi kapatma kararını kamuoyuna açıkladılar. Dipnot Fethi Okyar'ın anıları sayfa 159-162. Fesih bildirimi şöyle, biraz sadeleştirilmiştir. Beliren son duruma göre partimiz Büyük Gazi Hazretlerine karşı siyasi sahnede mücadele edecek bir mevkiye getirilmiştir. Partimiz doğrudan doğruya Gazi Hazretlerinin teşvik ve tasvipleriyle vücuda gelmiş ve büyük reisimizden her iki partiye karşı eşit yardım ve muamele göreceği güvencesi almıştı. Esasen başka türlü siyasi bir teşekküle vücut vermek sorumluluğunu almayı hiçbir zaman hatırımıza getirmedik. Halbuki emri vaki şeklinde gerçekleşen son vaziyet karşısında bizce başarılması imkansız olan bu teşebbüse devam etmek beyhude olacağından partimizin fesine ve keyfiyetin bütün teşkilata ve İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine karar verilmiştir. 16-11-1930 Mehmet Emin Yurdakul ve Süreyya İlmen İstanbul'da oldukları için kararda imzaları yok. Öteki milletvekillerinin hepsi imzalamışlar. O tarihte özel kalem müdürü olan Hasan Rıza Soyak, Fethi Bey'in esaslı çalışma, tahammül ve feragat isteyen güç bir görevden kaçtığı kanısındadır. Atatürk'ten Hatıralar 2. cilt sayfa 445. Yaver okuldan gelen Afet Hanım'a Gazi Paşa çalışma odasında sizi bekliyor dedi. Peki. Ellerini yıkayıp koşar adım yukarı çıktı. Hoş geldin Afet.
Hoş bulduk efendim.
Oturmaz mısın?
Teşekkür ederim.
Çalışma masasının önündeki iskemleye oturdu. Gazi neşesizdi. Ümitlerimize yazık oldu değil mi?
Evet, çok partili hayat başladı diye çok mutluydunuz.
Ama yürümedi, yürütemedik. Anarşinin eşiğine geldik. Çok partili hayata yeniden ne zaman geçebiliriz kestiremiyorum. Ama o tarihe kadar demokrasi anlayışını koruyup yaşatmak, özellikle gençleri demokrasi konusunda bilgilendirmek, demokrasi yolunu açık tutmak için bir şey yapmalıyız. Ortaokul ve liseler için bir yurt bilgisi kitabı hazırlayamaz mısın?
Bilmem ki başarabilir miyim?
Tabii başarırsın, bildiklerini yazacaksın. Demokrasi gibi konularda ben de sana yardımcı olurum. Çocuklarımıza demokrasinin özelliklerini, kurallarını öğretelim.
Peki efendim.
Ben öbür gün gidiyorum Afet. Karşılıklı yapılan yanlışları düzeltmek, birliği sağlamak, sorunları iyice saptamak gerekiyor. Ben dönene kadar hazırlığını bitir lütfen.
Baş üstüne.
Ertesi gün Eğitim Bakanı Esat Bey, İsmet Paşa'nın emriyle Gazi'yi ziyarete geldi. Elinde kalınca bir dosya vardı. Birçok ülkede halk eğitimi için yapılan çalışmalar ve kuruluşlar ayrıntılı bir biçimde incelenmişti. Ben bize uygun bir kuruluşu rahmetli Necati Bey'in tasarlayacağını bekliyordum. Çok yazık ki ömrü vefa etmedi. Çalışma için emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiniz.
Emredersiniz. Çekoslovakya'da beden eğitimi öğrenimi görmüş olan Vildan Aşir Bey de, savaşır, bir rapor verdi. Çekoslovakya'da Sokol, yani Şahin adını taşıyan kültür merkezlerini geniş olarak anlatıyor. Raporunu Türkiye'de Sokollar gibi kültür merkezleri kurulamaz mı diye bitiriyor. Rapor ilgi topladı. Önerdiği kültür merkezlerinin adının halk evi ya da halkın evi olabileceğini belirtiyor. Gazi halk evi adını çok beğendi. Dipnot, Profesör Doktor Anıl Çeçen, Halk Evleri, sayfa 93'te Sokollarla ilgili genişçe bilgi var. Bir sosyolog olan yazar Necmettin Sadak, Akşam Gazetesi'nde 1925 yılında şöyle yazmıştı. Türk ocakları yaşamak ve faydalı olmak için halk ocakları haline inkılap etmeli ve bulundukları yerlerde muntazam dersler ve konferanslar vermek suretiyle halkı aydınlatmak, cumhuriyeti güçlendirmek görevini üstlenmelidir. Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 609. Çekoslovakya'daki Sokol Cemiyeti'nden ilk söz eden Mehmet Emin Erişirgil'dir. Hayat Dergisi'nin 14 Nisan 1927 günlü sayısında Türk Ocakları'nın eğitim konusunda Çekoslovakya'daki Sokol Cemiyeti'ne benzer faaliyet içinde bulunmasını tavsiye etmiştir. Aktaran Füsun Üstel, Türk Ocakları sayfa 228. 17 Kasım 1930 akşamı Gazi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, CHP Genel Sekreteri Recep Peker, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı her bakanlıktan bir müfettiş ile özel olarak çağrılmış, bazı uzmanların katıldığı geniş bir kurul ve özel bir tren ile Türkiye gezisine çıktı. Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler ve komutanlarca uğurlandı. Bu çapta bir inceleme, araştırma, denetleme ne daha önce yapılmıştı ne de sonra yapılacaktır. Dipnot, bu geziye Eğitim Bakanlığı adına Hasan Ali Yücel katılmıştır. Ayrıca Falih Rıfkı Atay, Doktor Reşit Galip, Ruşen Eşref Ünaydın, Kılıç Ali, Salih Bozok, Recep Zühtü, Cevat Abbas Gürer, Memduh Şevket Esendal, Ahmet Hamdi Başar, Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak, Baş Yaver Rüsuhi, İsmail Hakkı Tekçe Yaverler tutanak katipleri. Bu geziyle ilgili olarak çoğunlukla Ahmet Hamdi Başar'ın Atatürk'le 3 Ay adlı anı kitabı dikkate alınmaktadır. Kitap söz konusu geziden 14 yıl sonra yazılıp basılmıştır. 1945. Yazar not almadığı için önemli yanlışlar yapmakta, ister istemez gerçek dışı bilgiler vermektedir. Mesela halk evlerinden söz ediyor. Sayfa 47-48. Bu tarihte halk evleri yoktur. Artık partiyi bir takım esaslara bağlamak lazım geliyordu diyor ve yolculuk sırasında CHP'nin ilkelerinin saptandığını iddia ediyor. Saptanan ve tanımlanan ilkeleri sayıyor, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laikçilik, devletçilik, inkılapçılık. Sayfa 42-44. Bu ilkelerden dördü 1927 kurultayında saptanmıştır. Son ikisi devletçilik ve inkılapçılık ise 1931 kurultayında saptanacaktır. Ona daha 5 ay var. Anı kitap işte böyle. Daha çok Ahmet Hamdi Başar'ın düşünceleriyle ilgili. Bu kitaptan ihtiyatla yararlanılmasını tavsiye ederim. Hasan Ali Yücel ile ilgili anekdot ilk kez bu kitapta yer almıştır. Gazi sıfırı tanımlamasını söyler. Ne söylese yeterli bulmaz. Hasan Ali Yücel sonunda ince bir nükte ile yanıt verir. Sizin solunuzda ben. Sayfa 31. Bu gezi hakkında raporlar hazırlanıp başbakanlığa ve ilgili yerlere verilmiştir. Temel belgeler bunlardır. Raporları Gürbüz Tüfekçi yayımlamıştır. Atatürk Seyahat Notları Kaynak Yayınları İstanbul 1998. Bu raporlar Atatürk'ün bütün eserlerine 24. ve 25. ciltlerinde de var. Kırklar elinde halkla Edirne'de okullarda yaptığı konuşmalar için Atatürk'ün bütün eserleri 24. cilt sayfa 377 ve devamı.